2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskir Azoğlu.
2x1'de tekrar birlikteyiz. Enis'in artan yastık sayısını hepiniz fark ettiniz diye düşünüyorum.
Evet.
Şu anda çok güzel bir soru. Enis'te kaç yastık var?
Evet, 4 yastık var şu anda. İtiraf ediyorum, 4 yastık var. Evet.
Söylemeseydin çünkü, daha şey olacaktı ama.
Mesut Çevik ve Donanım Haber'in koltukları hiç rahat değil. O yüzden bu tarz yastıklarla kendi rahatımı bulmaya çalışıyorum içerisinde. Çünkü belim ağrıyor, sağım solum ağrıyor.
Buradan Günoksa'ya sesleniyorum. Benim de belim tutuluyor şaka maka. Ben de ne zaman burada çok uzun çekim yapsam bel ağrısından geberiyorum o gün. Çünkü bak 1, 2, 3 hatta 3,5 karışlık.
Evet. İnsan yani, ayağı yere değmiyor ya.
Abi ayağı yere değmiyor. Böyle bir koltuk tasarımı yok. Yani bunu yapan tasarımcı büyük ihtimalle felç olmuş abi. Yani bu başka türlü açıklanamaz bu. Ya da basketçi falan adam herhalde. Rahat oturamıyordu hiçbir
evet,
koltuğa.
Evet, çok uzun olabilir yani. Ama bu gerçekten buradan bir koltuk sponsoru varsa bizi izleyen
ya vallahi
sağlığımız
biz,
için.
Evet. Reklamınızı yapacağız ya. Şu koltuklar için. Diye. Ama onu da şey diyormuşuz. Belim daha çok tutuldu. X koltuk aldık onda geberdim.
Öyle. Tutulmadı. Gayet güzel. Gayet ha, güzel.
Gerçekten eğer mesela küçük bir dekorasyon şirketiniz var ve globale mi açılmak istiyorsunuz? Türkiye isminizi duyurmak mı istiyorsunuz? Nasıl oldu değil mi? Güzel. Benim evime de koltuk yollayabilirsiniz ben yine. Rekabet kurumu Google'a soruşturma başlatmış ve demişler ki Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuruyu kabul ettik. Bunun üstüne Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google, Google İrlanda ve Alphabet'e bir soruşturma başlattık, bir araştırma başlattık. Böyle bir durum var mı diye açıklama yapmışlar. Durum bundan ibaret. Yani tam olarak hangi servislerde neyi dışlıyormuş, nasıl bir dışlama varmış bilmiyoruz şu anda. Açıklama çünkü bundan ibaret olduğu için. Kimin başvurusuyla bu başlatılmış ama anladığım kadarıyla geçtiğimiz sene 93 milyon TL ödemiş Google rekabete aykırı hareket etmekten. Hmm. Bu sene de bir silkelenme vakti gelmiş onun. Vergi vermedikleri için biz uzun zamandır aslında YouTube'la Google'la falan böyle bir şeyiz.
Evet.
Aslında tüm bu dünyadaki tüm ülkelerin arası bozuk. Arada bir silkeliyorlar hepsi böyle.
Vergi vermiyor en azından rekabetten ceza ile o vergiyi kapatalım yani.
Bir şekilde kapatıyoruz ama yani bu kurumların hepsine dikkat ediyorum. Ceza yemelerine rağmen hiçbir şey değişmiyor. Cezayı yiyor ama hani bir şey düzeltiyor mu?
Bak,
düzeltmiyor.
93 milyon TL para cezası diyor abi. Google için 93 milyon TL.
Yani hiçbir şey değil mi? Bak aynısını geçen bir makalede okudum, orada tartışıyorlardı. Avrupa Birliği GDPR diye bir yasa çıkarttı biliyorsunuz, kişisel verilerin korunması ile ilgili kurallar topluldu ve diyor ki bir insan kişisel verilerini paylaşmadan da hizmetlerden yararlanabilmeli, anonim olarak gezebilmeli internette ve isterse eğer siz de paylaştıysa bu verilerini de tek tıkla
silebilmeli.
Kolay bir menüden bunları silebilmeli ve silmeden önce de hepsini indirebilmeli. Ne hakkında veri topladıysan bunları da görebilmeli diyor. Yani onları nerede kullanıyorsan, ne topladıysan hakkında da tek tek görebilmeli. Şu anda bunu uygulayan firma yok gibi bir şey. Niye uygulamıyor firmalar diyordu Google dahil? Çünkü cezası daha düşükmüş abi uygulamaktan. Yani o yasalara uymak o kadar zor ki diyorlar. Cezayı ödüyor geçiyor. Hani bir ara hatırlıyor musun? İzmir'de bir akü fabrikası, eski akü fabrikası şey yapmıştı. Toprağa gömmüştü eski aküleri, o radyoaktif madde yiyen elementleri. Çünkü toprağa gömdüğünde işte 100 bin lira ceza yiyorsa onları geri dönüşüm için 5 milyon dolar harcaması gerekiyormuş. Toprağa gömmüş o da cezası için. Sonradan kanunda değişiklik yapıldı mesela. Her yıl düzenli olarak üretilen akü başına bir geri dönüşüm oranı istendi.
Hmm,
akü üreten mecburiyete getirildi ama oradan ders alındı. Belki de ülkelerin ders alıp bu cezaları da bu tip firmalara karşı değiştirmesi lazım. Şimdi Rekabet Kurumu büyük ihtimalle kurulduğunda işte Bakkal Hüseyin, ne bileyim, Nalbur Ahmet, hani bunlar rekabete aykırı hareket eder de mahalledeki hakim konumlarını diğer mahalledeki esnafı ezmek için kullanırlarsa filan diye hani cezaları düşük tuttular, işte cirosunun binde biri, ne bileyim, yıllık cirosunu falan dediler. Şimdi Türkcell'e de ceza kesiliyor arada, bakıyorsun bizim için çok büyük rakam, o ben de olsaydı iyi, hayatımı kurtardı filan diyorsun. Türkcell için baktığında bir şeydir, ödeyin gitsin hani.
Öyle.
Ödeyin de sıkıntı yaratmasınlar hani, o tip cezalar.
Öyle abi, doğru. Cezaların ve değişmesi gerekiyor belki de yani.
Bana şey çok garip geliyor. Intel bir dönem yapmıştı. MediaMarkt'la anlaşmışlar aralarında. MediaMarkt'a da ceza kesildi. Evet. Intel'e de o dönem.
AMD işlemcili dizüstü bilgisayarları falan mağaza sattırmıyorlarmış sistemleri. MediaMarkt mağazalarına sokmuyorlarmış o dönem.
Ha, onu bilmiyordu.
Evet, öyle bir durum yaşandı abi seneler evvel. Şimdi hop geliyor mesafe birliği cezayı kesiyor, tamam mı? X MediaMarkt 100 milyon ediyor diyelim. Intel 100 milyon ediyor. E tamam da AMD'nin yaptığı zararı kim karşılayacak aga? Yani AMD bir zarar yapmış. Intel ödesin bari, değil mi? Bir şey yani, AMD'ye gelen bir para yok. Yani o kadar 10 numara 5 yıldız bir durum ki. Ben senin böyle diyelim ki ticari siciliğini kötüleyecek bir şey yapıyorum, yayın yapıyorum. Senin YouTube'da önünü kapatıyorum falan filan bilmem ne. Bana bir 50 lira ceza kesiyorlar. Ödüyorum onu bir videonun parasıyla. Sen garibanın kaldığında devam ediyorsun yani. Ezildiğinde böyle bir durum söz konusu. Ben bu yüzden bu cezaların artık revize edilmeleri, değiştirilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Rakibinin kaybını da karşılamalı. Yani rakibi çünkü bir kaybı uğruyor eğer gerçekten böyle bir hatası şey varsa. Mesela,
eğer bu kanıtlanırsa rakibin doğrudan dava açmak olmuyor mu zaten karşı tarafa?
Abi ben görmedim böyle bir şey. Yani işte ne bileyim, Google rekabete aykırı hareket etti. Yandex tazminat davası açtı Türkiye'de özellikle. Kazandı. 1 milyar dolara hak kazandı falan. Böyle bir şey duymadım dünyada.
Belki bilmiyorum. Belki farklı bir nokta vardır orada ya. Çünkü
bilmiyorum.
Yani bu senin aklına geliyorken koca koca firmaların bu konuyla alakalı... Yani şu an açılıyor olmalı mesela AMD'nin CEO'su şu an seni dinleyip lan doğru diyor biz zarar ettik bu işten.
Ama demiyorlardır herhalde. Ama akıl akıldan üstünde.
Tabii ki öyle. Sen hani üstün akıllı bir insansın da yani sonuçta orada da bir iki insanın aklına gelmiştir bu durum herhalde. Onunla ilgili bir muhabbet vardır.
Tuna burayı sonuna da koy videonun, loop edelim. Üstün akıl üstün. Chrome artık klavyedeki medya oynatma tuşlarını da destekleyecekmiş.
Vay büyük yenilik. Kullanan var mı onu ya?
Abi ben kullanıyorum.
Gerçekten
ama mi? Bak ben nasıl kullanıyordum. YouTube'da video açıyorum. Arkada Spotify müzik çalıyor. Klavyenin üstteki tuşa basıp durduruyordum. Yani medya tuşları çünkü benim klavyemde çok kolay bir yerde. Bazı arkadaşlar demiş ki FN tuşuna basasıya kadar fareyle tıklarım demiş ama o gariban farelerdi. Benim mesela mekanik özel Corsair faremde sağda şeyim var. Medya kontrol tuşlarım var. Ayıptır söylemesi.
İyi eğlenceler sana medya kontrol tuşlarında.
Bir de MacBook Pro'mda da var medya kontrol. Şimdi sıkıntı şuradan kaynaklı.
Nazar.
Ços diye yanıyormuş hepsi birlikte. Şimdi Chrome'a girdim. YouTube'da video açıldı. En iyisi izleyeceğim. Spotify'dan durduruyordum şeyi. Yani müziği arkada. E şimdi basacağım video duracak. E, müzik çalmaya devam edecek filan. Git onu bir daha ayrıca kapat. Olmadı, bu benim için kötü oldu.
Senin için kötü, geri kalan insanlık için.
Ama demişler ki işte YouTube'u falan kontrol edebileceksin. Hani müzik dinliyorsan sesini açıp kapatacaksın falan filan. Yani bir sonraki, bir önceki tuşları falan çalışacakmış artık.
Peki.
Enteresan. Ama nerede işe yarar? Şimdi insanlar hemen tabii PC başındakiler, senin gibiler PC başında düşünüyor. Ben de ilk öyle düşündüm, şimdi aklıma geldi de. Mesela televizyonda abi YouTube'u falan izlerken belki klavyeden kontrol ediyorsan işin nereyebilir, bu medya klavyeler falan var ya. 1 milyonda bir insan için yapılmış bir düzenleme de olabilir.
Bir şey mi var ya?
Medya klavyeler var. Corsair'da bir tane çıkarttı. Bayağı güzel böyle.
Sadece medya klavye.
Aa, medya klavye şöyle düşün. Önün, dizinin üstüne koyuyorsun. Touchpad'i falan var. Klavyesi var. Televizyona Bluetooth'tan bağlıyorsun onu.
De, klavyesi var mı zaten?
Yani medya klavye dediği şey.
Tamam yani ok tuşları var mı?
Var.
Touchpad'i var mı?
Var.
E medya tuşlarını ne yapayım ki ben YouTube'da? Gene YouTube oradan ayarlarım ben.
Ya işte hızlı olsun diye ya.
Ya tamam da hani gene aynı hesap oluyor yani. Klavye ya, kullanmakla yani. Aynı şey, bir şey değişmedi yani.
Ama artık eklemişler kısacası. Böyle
eklesinler canım, bir şey değil. Sadece hani
yok tespitin... Ben de gerçekten böyle bir şey...
Üstün akılsın. Ama bazen saçmalıyorsun yani. Onu da söylemiş olayım yani. Verdiğin örnek çok alakasız.
Ya, yalnız bu şey garip değil mi ya? Bu özelliği isteyen mi varmış ki eklemişler? Bir de haber yaptık biz bunu.
Ben şu an niye bunu konuşuyoruz onu bile bilmiyorum.
Ya yeni güncelleme notlarına koyunca haber yapmışız biz de o yüzden.
Peki.
Ekleyemedik. Soruyorum, ihtiyacınız var mıydı?
Pek çok şey ihtiyacımız yok ama yapınca kullanıyoruz. Aa, ihtiyaç varmış diyoruz. Yani, belki bu da öyle bir şeydir evet. Yani. Efendim ben de güzel bir, ya güzel mi bilmiyorum. Her hafta geleneksel olan bir haber vereceğim aslında. Bu Death Stranding var ya, Kojima'nın yaptığı, ne olduğunu anlayamadığımız oyunlardan bir tanesi kendisi. Yakın zamanda bu oyunu oynayan bir sürü insan var. Yani herkes oynuyor, aklım çıktı. Bilmem ne oynuyor, öyle bir oyun yok. Bilmem ne oynuyor, böyle bir şey görmedim ben falan. O furyaya biri daha katılmış. Division 2'nin yönetmeni, yani oyunun başındaki isim. Bir teşekkür tweet atmış işte. Özellikle hani oyun stüdyolarından gördükleri desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Kojima'ya da çok teşekkür ediyoruz diye. Kojima için ayrı bir tweet atmış. Yani çok destek oldu bize en azından diye. Bize de oyununu gösterdi. Bu şerefe nail olduk gibi bir şey söylemiş. Ardından da oyunu gördüm. Hani aklım çıktı. İnanın bana bu oyunu zamansız bir oyun demiş. Yani hani bu oyun işte şu senenin oyunu, bu senenin oyunu değil. Her zaman oynayabilecek bir oyun.
Ben mesajı aldım.
Zamansız bir oyun
demiş. Zamansız oyun.
Çıkmaz.
Beklemeyin.
Yani
şey 50 yıl sonra da oynasan yani oynarsın. Evet.
Ya herhangi bir şekilde eskimeyecek bir oyun olacağını, çok farklı bir şey olacağını söylüyorlar. Bu kadar farklı ne yapıyor onu da anlamıyorum.
Abi bak Division 2'yi konuştun mu şimdi bunun içinde? Division 2'nin yapımcısı Division 2.
Herkes kendi reklamını mı yapıyor diyorsun?
Abi 10 numara 5 yıldız reklam.
Ya ben de şey gibi Kojima manyak gibi herkesi çağırıp reklamını yaptırıyor.
Kojima yalanlıyormuş ulan bunlar oynamadı diye.
İnanın bana Kojima'nın oyununu oynadım.
Müthiş.
Ve müthişti.
Çünkü sen de dünya basında çıkarsın. İşte YouTuber Enis Kirazoğlu çıktı
ben
falan filan.
3-5 retweet alırım.
Harbiden ha. Bir de beraber bir fotoğrafımızı çektirelim de belki onu yayınlarlar. Bu da yancısı.
Photoshop'la Tunağan çok iyi Photoshop yapıyor. Tunağan bir Kojima Photoshop. Kojima Photoshop yaparsan.
Harbiden ha. Yanıma. Oynamışız gibi. Hatta oturuyor gibi yaptı.
Teşekkür ederiz diye.
Ona bir fotoğraf şimdi göndeririz ya. Bak iyi fikir tamam. Ha. Biz de oynadık çok beğendik. Hatta bu videonun içinde açıklama olarak koyalım.
Peki.
Kojima'ya çok teşekkür ederiz. İkisi bir çok büyük bir şerefe nail oldu. Ve
hemen ikisi bir diyor. Ben Enis Kirazoğlu olarak atacağım tweet'i. Seni de istemiyorum Photoshop'ta.
Oyunu abi. Oynadım ve zamansız olduğunda ben de. Resmen zamanda bir yolculuk yaptık yani. Müthişti. Harika. Kendisine teşekkür ediyoruz
evet,
burada.
Müthiş bir oyundu. Bir haberimde Skyrim'in zamanında Forgotten'sı diye bir modu varmış abi. Skyrim modlarıyla oynayan insanlar varsa bu ismi aşinadırlar. Bayağı da popülermiş. Ödül almış hatta.
Ne yapıyormuş?
Mod olarak yani. Ya hikaye olarak. Hani aslında çok iyiymiş. Ya kendi başına bir kurgusu varmış ve en iyi yazar ödülü almış. Bir bilmem ne yerinden. Hani uçuk, modlar evet. Arasından. Bayağı iyi ödüller almış. Ve sonrasında da bu mod olarak çıkan Forgotten City'yi yeniden yapmaya karar vermişler. Xbox'ın da desteğini alarak. Xbox'ın bağımsız yapımcılara destek verdiği ID diye bir programı var. O programa dahil olmuşlar. Komple oyunu Skyrim'in dışına çıkmışlar tabii. Skyrim grafik motorunu kullanmıyorlar. Kendi grafik motorlarında veya üçüncü parti bir grafik motorunda baştan yapacaklar oyunu. Forgotten City'yi ve duyurmuşlardı Xbox One üzerinden. Bakalım ne yapacaklar.
Bir enteresan moddan, bir girişim ya.
Moddan oyuna geçiyor adamlar yani.
Çok gördük böyle. Biliyorsun Daisy'ler, Maisy'ler.
Evet ama bu biraz daha Microsoft'un desteğinin olması bizzat. Görüntü olarak da çok bir şey yayınlamadılar da. Şey, önümüzdeki hafta biraz daha net göstereceklermiş. Ufak bir fragman var ama tarz olarak iyi duruyor.
CSGO'da bir mod değil miydi ilk? Counter-Strike.
CSGO değil. CS. Counter-Strike.
Counter-Strike ilk bir, evet, bir moddu.
Sonra... Ama Valve'ın kendi yaptığı bir şeydi.
He, anladım.
Ya Valve'ın okay. Üzerine eklentili yaptığı bir şeydi. Yani ben bağımsız birini yaptığını hatırlamıyorum. Dota moddu mesela.
Ama ondan sonra apayrı bir oyun oldu.
Yani Warcraft 3'ün içerisinde Dota diye mod yaptılar. Dota apayrı bir oyun oldu sonra. Şimdi Dota'nın içerisinde Dota Auto Chess diye bir modu var. Ve onu da biraz Valve sinirlenmeye başladı. Bile Dota oynamıyor, Dota Auto Chess oynuyor diye. Hani çünkü yani Dota adamların yaptığı oyun, Dota 2 daha doğrusu ama kimse Dota 2 oynamayıp Dota Auto Chess'e abanmaya başlayınca millet Valve gene hani orada bir hamle yapıp şey yapabilir.
Satın alsın.
Ya daha önceki muhabbetleri çok araştırmadım da şey duydum. Emin de değilim, araştıracağım daha. Hani bir video çekmek istiyorum onunla alakalı. Warcraft 3'e bir Dota modu yaptığı zaman sanırsam onlar kendi Dota'larını yaptıklarında Valve oradaki çocuklara bir şey vermemişler gibi bir muhabbet duydum. Emin değilim yani.
Vay arkadaş ya.
Ya da vermişlerse de yani böyle ölümcül bir şey falan gibi duydum. Emin değilim. Yalan olmasın araştıracağım. Yalan yanlış bilgiye
yani
gelmedi.
Bir araştır yani. O güzel bir hikaye çıkabilir. Çünkü Epic'ten sonra bayağı bir Steam savunucuları çıktı. Valve savunucuları çıktı. O savunucuları da dizeriz böyle bak deriz işte bak.
Abi hiçbir şirket çok burada. Temiz değildir yani. Ben bugün öyle. CD Projekt Red'i çok seviyorum ama yani yarın bir gün CD Projekt Red'le alakalı bir sürü şey dönse onu da çıkıp söylerim yani. Ölümcül savunmam. Ya Valve'ın da elbet kusurları vardır yani. Half-Life 2 Steam'i mecburen Half-Life 2 ile birlikte yüklettiği zaman da az küfretmemiştik yani ne lan bu diye.
Ahlak bilimciler uyarmış. Gelişmiş yapay zeka ileride insanlardan intikam almaya çalışabilir demiş.
Pardon ne bilimciler uyarmış?
Ahlak bilimci abi.
O ne abi?
Wellington Victoria Üniversitesi'nde görevli ahlak bilimci insan ahlakını ve şeyi araştırıyor.
Ya şimdi dalga geçmek istemiyorum ama yani ahlak bilimci deyince insan şey gibi oluyor. Bak yanlış yapıyorsun. Böyle yapma. Ahlaksızsın.
Ya bunlar şeyi bence yapıyorlar. Şimdi
etik şeyi
yapıyor. Toplumlar arasında değişen bir ahlak kavramı var biliyorsun. Yani bir tanesinde bir iş ahlaksızlık sayılırken bir
aslında
tanesinin
sosyal
normal
bilimler
sayılır.
Üzerine.
Sosyal bilimlerin
yani bir
özelleşmesi.
Bir bilim insanı gibi düşündüm. Ben bu sosyal bilimler. Aslında
abi,
da bilim insanı
şimdi gelişmiş medeniyetler ve toplumlara baktığında bilimsel olarak ele gitmiştim. Her konunun uzmanı var. Yani tek bir adam sosyal bilimci bütün sosyal olayların hepsine bakmıyor.
Tabii
sosyal
canım,
bilimlerin
sosyal
içinde bir sürü kategorilerde şey odaklanan adamlar görürsün.
Şimdi kafam yanıltan şey ne oldu biliyor musun? Uyarı deyince hep bilim insanları uyarır ya. Hani bilmem ne
bu
sonra.
Bu da bilim insanı bu
hayır,
arada.
Şimdi bilmem ne 20 yıl sonra şöyle yapabilir diye. İşte 50 yıl sonra böyle yapabilir falan filan diye. Ben de doğal olarak fiziksel hani yani net bilimden bahsediyorum. Yani sosyal bilimler yorumlanabilir bir şey. Hani herkesin herkese göre farklılık gösterebilen bir şey. Ben yapay zeka ile alakalı yapınca Dedim ahlak bilimcinin olan ne alaka yapay zeka diye. Yaptığı yorum ne kadar elle tutulur bir yorum onu da bilmiyorum. Neye dayanarak yapıyor bunu?
Şimdi şey çok tabii yoruma bakıyorsunuz. Yorum şu. Hisleri olmayan yapay zeka karşısındaki bugünkü tavrımızı gelecekte var olması muhtemel hisleri olan ve acı çeken yapay zekaya karşı takınacak tutumumuza göre şekillendirmemiz gerekebilir.
Şimdi bu da bunu Detroit okuduktan sonra... Bu da Detroit Become Human oynamış ben sana söyleyeyim.
Ya bence şey yani zaten oturmuş böyle bir bakmış tekme atıyorlar robota. Sonra gitmiş alttaki YouTube yorumlarını okumuş. Buradan en çok like alan yorumlar doğru söylüyor.
Bunu yayını biz de yapıyoruz çünkü.
Yani biz de yapıyoruz. Benzer bir şey söylemiş. Yani demiş ki bugün yapay zeka kötü davranırsan onlar akıllandığında aynısını sana yaparlar gibi bir şey. Ama başlık çok manyak diyor. Başlık ahlak bilimciden uyarı. Gelişmiş yapay zeka ileride insanlardan intikam almaya çalışabilir. Ama sonuçta bilim insanının da buna kanaat getirmiş olması önemli. Yani sokaktaki Ali'nin Mehmet'in bizde hiçbir değeri yok. Yani
ama ahlak bilimci Nicholas Agar'ın
bilim insanı değilseniz ikisi bile yorum yapmayın. Yani ona geliyor bu yani.
Bu hatırlıyorsun ben de biz de konuştuk bunu yani. Hani dedeme niye böyle davrandınız lan
tabii
falan.
Tabii yani ona gelecek. Yani biz de bilim insanı sayıldığımız için ben onları şeyin dışında tutuyorum dostum.
Eyvallah,
yani.
Okeydir, tamam.
Biz de bir bilim yapıyoruz, ilim yapıyoruz burada sonuçta. Ama yani çok özetinde bu. Yani yapay zeka biriktirecek bunları geçmişe bir gidecek diyor. Eşek gibi çalıştırılmışlar, dövülmüşler, alay edilmişler. Burada birisi çıkmış demiş ki 18'de şu uyarısı yapıyorum falan filan. Bunların hepsini görecekler.
Robotlar hakkında ileri gibi. Vallahi
beni gördüklerinde böyle yapacaklar bak. İşsiz kaldınız ha ha ha filan diye yapay zekanın yanında olan bir adam var tamam mı? Ben büyük ihtimal gelecekte bayağı
lidersin.
El üstü tutulacağım yani bir sıkıntı yok.
Seni buluyorlar.
Abi sen ayrıl falan. Diyormuş oradan. Telefona mesaj geliyormuş o evden çık. Eyvallah. Hadi gelin. Aileyi alıp çıkıyorum. Sonrası malum zaten.
Evet. Ama yani insanlar yaşarsa, yapay zeka da o kadar yaşamazsa ben de bu videoyu gösteririm ama. O zaman biz insanları toplayıp seni dövmeye geliriz.
İşte bu o adam. İşsizlerle beraber geliyorsunuz ya da hep beraber böyle.
Organize ederim işsizleri.
Belki de yapay zeka iş verecek. Yanlarında çalışacağım abi. Belki toplum de. Onları anlatacağım. Korkmayın. Öldürüyor sizi ama bile, yani iyilikten yapıyor bunu filan.
Belki de benim için robot yapacaklar. Şey robotu. Cinsel robota. Sen mi bizi cinsel...
Laboratuvar ürünü etlerin CRISPR diye bir şey var biliyor musun? Genlerle oynuyorlar.
Evet biliyorum.
Hatta tedavi için falan da deniyor.
Bizlerle konuştuk bunu diye hatırlıyorum.
Biz bayağı bir konuştuk bunu. Şimdi laboratuvar ürünü etler var. Yapay et üretiyor adamlar.
Evet bunu da konuşmuştuk.
Bunda ne yapıyorlar? İnekten cenininden bir serum elde ediyorlarmış oradaki hücrelerden. O hücreleri laboratuvar ortamında oluşturarak et elde ediyorlarmış. Tadı da fena değil falan diyorlardı. Şimdi CRISPR yöntemiyle bu genlerle biraz daha oynayalım. Böyle yapay kas dokusu oluşturalım. Böyle daha böyle ete benzer, kırmızı ete benzer şeyler yapalım diyorlarmış laboratuvar ortamında. Ve Business Insider'a göre de en az iki girişim bu konuyla ilgili çalışıyormuş. Ve Bill Gates vesaire gibi de milyonerler, milyarderler şimdiden destek vermeye başlamışlar bu projelere. İnsanlığın geleceği için çok büyük bir umut diyorlar yapay et için. Yani yapay ette şöyle bir şey var yanlış anlamadıysam buradaki olaydan. Yani mesela Mars'a gittin abi inek götürmüyorsun. O serumu götürüyorsun. Hücreleri çoğalta laboratuvar ortamında sürekli olarak bölünmelerini sağlaya et yapıyorsun. Dıps dıps fabrika et üretiyor. Hayvan yok içeride bir şey yok. Hayvan besleme derdin yok mesela. O kadar hayvanı bir yerde tutmuyorsun. Hastalık mahsalık daha az çünkü gene hep aynı gen. Dıps dıps dıps tat aynı protein aynı.
Aklım almıyor.
Değişik değil mi?
Çok.
Manyak bir şey yani.
Vallahi olmuyor yani şimdi hiçbir şey yokken... Et var ya. Yani.
Evet. Yani yine hiçbir aynı şey yok değil. Yine biliyorum, bir canlıdan ben... hücre alıyor adam ama o hücreyi sonra basıyor. Tıps tıps tıps tıps. Hatta belki de abi çok ileri seviyede gidildiğinde sonuçta molekülleri falan birleştirip belki de yaşayan bir hücreyi elde edecekler yani. Hiçbir canlıya ihtiyaç kalmadan.
Bilim heyecan verici.
Evet bilim bir de yani belli bir yerden sonra algınız almıyor ya. Çok kafayı takma boş ver diyorsun yani. Düşünme
vallahi
diyorsun.
Evet ya, aklım almadığı için zaten kafama...
İyi gitsin.
Acayip acayip şeyler geliyor yani. Aklım almıyor çünkü. Mesela bak bu da bilimci. Bilimci neyse manavcı gibi. Bu da bilim insanı. Yapay zeka bizi dövecekmişler de. Bu da bilim insanı
ama
yani.
Ama adam şey diyor. Gerçek tavuk ve kırmızı et dokusu üretip diyor. Hani onu yedireceğiz size diyor adam.
Bizde kırmızı et çok pahalı zaten. Bunu ucuz yapsınlar biraz daha.
Ama bu büyük ihtimalle ilk çıktığında zaten şeyden satılacak. Elit bir fiyattan satılır tamam mı?
Bak ben yani sana temiz et falan. Anlatıyorum abi geleceği. İlk çıktığında bu zenginler alacak bunu tamam mı? Bundan 100 yıl sonra da zenginler gerçek hayvanlar yiyecek.
Yani bahçesinde inek besleyecek falan hatta.
Biz fakirler de bunu yiyeceğiz. Hani aynen. Ona döner kesin yani.
Senin suratın yeşil mi abi yok abi sabah et yedim geldim falan tarzı böyle değişimler.
Buradan bir şeyler çıkıyor falan böyle.
X-Men'in değişik bir haline dönüşeceğiz biz tabii. Ama tabii ki biz o özellikleri kazandığımız o zenginleri göreceğiz orada.
Efendim ben de bir film haberi vereyim. Çirkin bir film haberi, bir oyun haberi aslında aynı zamanda da. Doom markasını bilenler olacaktır. Çok köklü bir oyun serisi kendisi. Doom markasına ait bir film çekiliyor. Ve filmin fragmanı yayınlandı. Filmin fragmanı yayınlandıktan sonra Doom oyun hesabı, yani Doom'un oyun olan Twitter hesabı, bu filmin bizde bir alakası yok dedi. Yani hani bizim film hakkında bir söz hakkımız yok. Yani bizim bir ilişkimiz yok filmle ilgili diye bir açıklama yapma zorunluluğunda bulundu. Çünkü filmin fragmanı çok kötü duruyor. Bir de film zaten bir sinema filmi de olmayacakmış. Bir DVD filmi, Blu-ray filmi olacak.
Yeni Doom çıkmadı değil mi daha?
Bu sene gelecek. Doom
İşte
Eternal.
Müthiş bir PR çalışması. Bunu hangi akıllı yaptıysa, o isim hakkını falan verdiyse müthiş bir PR çalışması var. Ulan bu filmin fragmanı bari oyundan sonraya saklasalardı.
Yani oyun daha güzel gözüküyor. Daha gerçek gözüküyor oyun en azından. Ya şöyle bir şey var. Tabii ki de Blu-ray filmler çıkıyor. Bu sektör var. Hani B sınıfı, C sınıfı film dediğimiz sektör her zaman var.
Netflix
yani.
Netflix ne gösteriyor bize?
Aynen. Her film sinema filmi gibi değil. Netflix filmi. Bu Netflix filminin de aşağısında bir film. Ya tam anlamıyla yani Amerika'da böyle hani gidiyorsun ya işte DVD'ciye falan. Aa Doom gelmişten alıyorsun falan. O film işte bu film. Ve şöyle bir şey var. Benim de anlamadım senin sorduğun gibi. Neden? Yani söz hakkın yok. Eyvallah onu anlıyorum. Yani neden kendi markanı 3-5 kuruş kazanacağım diye böyle bir şey alet ediyorsun?
Abi
yani
düşünsene şimdi.
Bir de ekmek yediğim marka. Eski markan olsa diyeceğim ki de sal gitsin yani.
Biri bana alet geliyor. Abi Mesut Çevik senin hayatınla ilgili film çekeceğim. Eyvallah abi çek. Ondan sonra ben diyorum ki bunun benim hayatımla ilgisi yok. E tamam da aga yani izin verirken bir bakmadım mı ne çekecekler diye yani.
İşte bakmamışlar. Düz vermişler yani. Zaten en büyük hata çoğu film yapımcısı, daha doğrusu çoğu oyun üreticisi film haklarını verdiği zaman genelde söz hakkı sahibi olmak istiyor. Mesela Warcraft filmi ne kadar beğendiniz ne kadar beğenmediniz bilmiyorum ama orada mesela Blizzard'ın ben söz hakkı olduğunu hatırlıyordum.
Şimdi sana bir soru o zaman abi. Söz hakkın olan bir film 100 bin lira veriyorlar telif. Söz hakkın olmayan bir film 500 bin lira veriyorlar.
500 bin.
Değil mi?
Benim bir marka değerim var.
Ne çekebilir ki filmi yani? 500 bini ver. Çek oynat. Çekebilir yani.
Hayır, bir de şöyle bir şey var. Ben seyrederim. Kötü olmuştur mesela.
Rüşvet alırken falan gösterir seni sürekli olarak elden.
Ama bak aradaki fark şu. Ben bir bireyim. Ya ben bir insanım. O bir marka. Şimdi ben bir insan olarak şunu diyebilirim yani. Seyrederim benimle ilgili çıktığı filmi. İğrenç olmuş ama para kazandım. Der geçerim. Çünkü ben bir insanım yani. Ama marka, senin markan, sen markandan para kazanacaksın. Markandan herhangi bir şekilde ürün yapacaksın. Markanla alakalı bir ton şey çalışma yapabilirsin yani. Bir markanın bunu deme lüksü olmayabiliyor yani.
Abi şey enteresan da Steve Jobs'un filmlerini çıkarttılar biliyorsun. Ardı evet. Ardına bir trilyon film geldi. İlk çıkan filmi izliyorsun adamdan nefret ediyorsun yani. Öyle bir film çekmişlerdi. Arkadaşlarını satan. Kızını görmezden gelen, hemen ilk işte kızının annesini hamileyim dediği an evden kovan, tamam mı? Benim çalışmam lazım, bu beni engeller falan diyen bir adam göstermişlerdi.
Belki öyledir.
Ya şimdi öyledir bilmiyorum da.
Yani kim buna onay vermiş?
Yani? Kim onay vermiş yani
i̇şte
buna?
O eski eşi onay vermiş.
Basın bu böyle. Bir de çekebiliyorlar mı ya böyle adam hani istemem abi ben öyle kendimle ilgili film çekilsin falan.
Onun hakları birindedir ya, o izin vermiştir.
Ne bileyim nasıl oluyor yani?
İzin alıyorlar diye biliyorum ben bu tarz şeylerde.
Yani garip bir durum var.
Orada mesela Steve Jobs'ın işte bir akrabasına gitmişler. Adam da Steve Jobs'ı sevmiyorsa çekin lan ne olacak bana ne demiştir yani.
Ya, o da olabilir evet evet. O da başka bir şey de olabilir
para
yani.
Çünkü Steve Jobs'ın hakları kimdeyse büyük ihtimalle bir firmadadır o. Bir bireysel ya, birinde değil.
Kızında falan olabilir. Ailesinde olabilir abi.
Belki de abi. Neyse Doom haberinin dışında başka bir haber var mı vermek istediğim aslında size? Netflix'ten de bir haber vereyim. Dragon's Dogma diye Capcom'un bir oyunu var. Netflix'in bir sonraki animesi olacakmış o. Netflix bu aralar animeye sardı. Dragon's Dogma güzel bir oyundur aslında. Yakın zaman Switch'e de gelecek. Ben orada tekrar oynamak istiyorum. Çok fazla böyle Türkiye'de konuşulan bir oyun değil ama açık dünya, fantezi seven insanlar varsa böyle hani ejderha keseyim, onu atlayayım, parti haline gideyim falan diye. Cuk yani direkt oturacak oyunlardan biri. Görsel olarak da hala gideri var. Bunun efendim bir uyarlamasını yapacakmış anime olarak Netflix. Göreceğiz bakalım nasıl bir şey yapacak.
Ben bir de küçük bir not düşeyim. Vecihi Hürkuş diye bir Türk filmi çıkmıştı mesela. Vecihi Hürkuş'un işte ikinci nesil torunları mı oluyormuş öyle bir şey. Onlar da Twitter'da böyle bir yazı dizisi vardı. Dedemizle bir alakası yok. Bize hiç saygı göstermediler falan filan diye altına şey yazmışlar. Siz niye onay verdiniz o zaman hani? Niye hakkı verdiniz? Vecihi Hürkuş Derneği varmış çünkü mesela. Onlar bir dernekleşmişler falan. Dedenin hakkını korumak için. Hani siz niye hakkı verdiniz o zaman diyorlardı. Aynı şekilde onlar da. Bunun dedemizle bir alakası yok. Dedemizin ismini şey yüceltmiyor. Daha kötü bir film yapmışlar falan diye.
Ama şeyden çıkmış orada da olay. İşte bize gerekli ilgiyi göstermediler, hakkımızı ödemediler falan filan tarzı. Yani
biraz başka muhabbet olabilir.
Biraz başka yani. Muhabbet
şöyle bir şey var yani. Bir de şunu da anlayabiliyorum abi. Kağıt üzerine duran şeyle ekranda gördüğün şey aynı olmuyor.
Yani evet, mesela evet, kesiyorlar zaten. Kurgusu
film işinde
oluyor.
Olmayan insanlar, bizim gibi insanlar yani, bunu anlayamayabiliyor doğal olarak. Hani onu tespit etmesi mesela. Ben tespit edemem yani. Kağıt üzerine okurum. Aa ne güzelmiş derim. Veya okurum. Aa bu ne lan falan derim. Ama işte onu o gözler, hani o daha o filmi yapan adamlar anlayabiliyor belki de nasıl bir şey çıkacağını da. Bizim gibi adamlar anlamıyor.
Şimdi Boeing 737 Max bildiğiniz gibi iki farklı kazaya karıştı. En son Etiyopya hava yollarına ait bir uçak düştü ve can kaybı yaşandı. Evet. Daha ya, sonrasında bir sürü tartışma gördük. İlk olarak Çin uçuşları durdurdu. Uçakları kaldırmayacağım dedi. Şu ana kadar 400 tane uçak satılmış, 400'e yakın. 13'e yakın da Türkiye'de varmış. Türk Hava Yolları ilk başta biz uçmaya devam ediyoruz. Boeing'le yakından iletişim halindeyiz. Bir güvenlik sorunu yok bizim için dediler. Daha sonra İngiltere hava sahasını kapatınca, uçağın uçacağı bir yer kalmayınca dediler ki biz de uçmuyoruz güvenlik nedeniyle.
Ama o iş öyle şey olmaması yapacağız. Lazım işte yani.
Ama Amerika'da da aynısı oldu. Amerikan hava yolları da uçmaya devam etti. Sonra Kanada hava sahasını kapatınca, ulan ben bu uçağı ülkemde istemiyorum diye havada. Amerikan hava yolları dedi biz de güvenlik için soruşturmayı bekliyoruz falan. Uçak yer kalmayan, anladın mı? Uçak yer kalmayınca ben de güvenlik için bekliyorum, benim vatandaşım.
Ben de bu oğlum aynı ya.
Yani biraz öyle oldu. Yani Çin hemen kapattı mesela. Çin tabii şimdi şöyle bir durum var.
Çin zaten insan istemiyor ki. Yani Çin'in derdi o.
Ona gelmiyor.
Ona bahane oldu yani, gelmeyin lan.
Yani bu uçak aslında böyle okyanus aşırı yolculuklar için değil. Bu böyle yakın evet, ülkelere oymuş. Git gel yolculukları için yapılmış bir uçak. Ve biz uçağın neden düşebileceğiyle ilgili de çok güzel Erden'in yaptığı bir araştırma vardı. Bir söyleşi videosu çektik. İzleyebilirsiniz. Erde oldukça iyi bir araştırma sonucunda şunu gördük. Uçakta teknik bir problem var abi. Bu uçaklarda öyleymiş. Güçlü motorlar konumlandırılmış ve uçak sürekli uçuş halindeyken burnunu kaldırma böyle şeyine giriyor, isteğine giriyor istemsizce. Burnunu kaldırıyor ve bir sistem var. Eğer uçak istemsiz pilotun isteği dışında burnunu kaldırırsa sen burnunu aşağı ver uçağın diye bir sistem geliştirmişler. Ama uçak kalkış esnasında benim burnum hatalı bir şekilde yukarı kalkıyor diyor kalkışta. Burnunu sürekli aşağı veriyor. Pilot da devamlı çekiyor. Sürekli çekiyor. İlk kazada mesela 26 kere uçağın burnunu aşağı verdiği tespit edilmiş. Mesela o sistemden olabileceği çok konuşuluyor. Bir yazılım güncellemesi hazırlamışlar ama daha vermemişler mesela yazılım güncellemesini. O konuyla ilgili.
Abi bu iş Boeing'i bitiren bir iş değil mi ya?
Abi Boeing 4000 tane sipariş almış. Toplam işin bütçesinin yarım trilyon dolar olduğu söyleniyor ticari olarak. Adamlar hisse senedi kaybı yaşadılar.
Evet.
Yani %13'e yakın hisse senedi değeri kaybettiler. 22 milyar dolar eridiği konuşuluyor firmanın değerinin. Bu iş ama burada tükenecek gibi görünmüyor. Bakalım yani şeyi göreceğiz. Eğer raporda Boeing hatalı çıkarsa ve uçaklar uçamaz hale gelirse durum ciddileşebilir.
Rapor kim hazırlıyor?
FAA ve benzeri uluslararası havacılık kuruluşları hazırlıyorlar. Yani bu uluslararası havacılık kuruluşları da uçaktan uçmasına izin veren kuruluşlar. Ve onların hazırladıkları rapora bütün ülkeler güveniyor.
İnşallah bir kategori dönmez de herkes güvenli bir şekilde hazırlar yani.
Vallahi bilemiyorum ama orada bütün ülkelerden temsilciler vardır diye tahmin ediyorum. Bilen arkadaşlar yazacaklardır evet, zaten. Evet. Uluslararası havacılık yani bu Kırım raporlarını hazırlayan kuruluşlar hakkında. Ülkeler Çin bile güveniyorsa o kuruluşa. Vardır bir nedeni yani.
Ya bu kadar açıkçası çok enteresan ya. Hani bu kadar büyük bir şeyde yazılım hatası yapılabilecek.
Yani abi şey National Geographic'te mi vardı uçak kazaları raporu diye. Orada izliyorsun. Aslında hiçbir firma masum değil.
Tabii canım.
Bazı hataları göz göre göre çıkartıp şeyi hesaplıyorlar. Binde bir düşse tazminat ödesem zarar etmem. Yani insan canını parayla kıyaslıyorlar onlar.
Öyle ekonomik zaten diyorum ya. Hepsi ekonomik yani.
Öyle ne yazık ki yani. Yani
her şey hisse senedi, değer, işte yıllık ciro bunun üzerine hesaplanıyor. Yani. Yoksa 100 insan ölmüş, 5000 insan ölmüş onlar için çok
yok yani
çünkü
gerçekten.
Çünkü yani içeride bir insan yok aslında yani. Duvara bakıyorsun sen yani, duvarda bir şirket var. İnşallah çözerler ya.
Yani inşallah hızlı bir şekilde çözüme ulaşır. Kaybedilen kafamızı canlar rahatız. Geri gelmeyecek ama güvenliği sağlanması lazım. İnsanların rahat bir şekilde
psikolojik
uçmaları
olarak rahat olması lazım. Ya şu an bence firmalar da bekliyor yani böyle acaba ne var diye. Çünkü evet. Kimse bilmiyor. Bir bilinmezlik var ortada. O bilinmezlik çözülmeli ya.
Bugatti'den zengin çocuklarına 30 bin euroluk oyuncak. Yani haberi böyle duyunca.
Çok da zenginlik değilmiş. 30 bin euro ne ya?
Yani birçok zengin için para değil gerçekten de.
Bugatti, ben alırım ya 30 bini.
Bugatti Baby 2. 110. yılını kutluyormuş firma.
Ve daha öncesinde neyi böyle bir araç üretmişler. 110. yılı mı?
Evet. Ya Bugatti ne yapıyor? 110 ne ya? 112. yılımızı kutluyoruz abi.
Bomba değil mi? 110.
110 ya. Hani özel gelmedi bana çok açıkçası.
Abi 1927 ve 1936 yılları arasında Fransız üretici Bugatti Baby diye bir model üretmiş. Şu anda bu Bugatti Baby 2 dedikleri araç da Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmiş. Elektrikle çalışıyormuş. Ve büyükler için modunu açarsanız işte 45 km saat, çocuk modunu açarsanız da 20 km saat bir hıza ulaşıyormuş. Yani değişik bir konsept. Tabii o eskiden esinlenilmiş havasıyla beraber efsane bir tip 35, tip 35 diye bunların bir modeli varmış. Onun tasarımını içeriyor. Enteresan bir araç. Zenginler için ama daha öncesinde biliyorum mesela şey vardı bir ara. Para babalarının çocuklarını aldıkları arabalar diye. Adamın Ferrari'si var. Gitmiş özel olarak o Ferrari'nin küçüğünü çocuğuna yaptırmış. Ve küçük çocuk dediğimde mesela 10 yaşındaki oğlunu yaptırmış. 12 yaşında arabaya giremiyor.
Ya o kadar yani.
Yani öyle zenginlik yani. Adam o sene için yaptırıyor. Çünkü sonuçta çocuk uzuyor abi. Onun içine nasıl gireceksin? Yani inanılmaz bir şey.
Çocuk için çok yıpratıcı bir hayat ya.
Yani evet.
O... Abi 10 yaşında elinde altında Ferrari var. Hani hayal ne hayal kuracaksın?
Bir de senin için özel üretim.
Kuracaksın hayal kalmadı hayatta yani.
Değil mi? Başka bir şey.
Artık şey falan hani daha manevi ruhani şeylere falan yönelmen lazım ki maneviyatını tatmin edebil.
Abi bununla işte şirket patronu oluyorlar. Hani şey oluyor adamın 35 milyar dolar serveti var diyorlar adam hala çalışıyor falan böyle.
Ama mesela o manevi bir tatmin o adam için çalışmak.
İşte o çocuğu da öyle şartlıyorsun.
Ama çocuk öyle olabilir mi? Onun, çünkü çocuğun kendi işi değil. Adam onu belki sıfırdan kurmuş hayvan gibi şey yapmış. Onun şimdi verdiği manevi his bambaşka bir şey. Yani. Çocuk hazır bir yere geliyor. Yıllık cirosunu %1 arttırırsa ooo diyorlar arttıramazsa da diyorlar. Yani büyük bir şeyin altına atıyor kendini. Ama bana ne ya zenginlerden. Kendi düşün. Ben mi düşeceğim
senin derdine gerildi yalnız
ha,
adam.
Evet ya, bana ne ya ben mi düşüneceğim kardeşim milyonları var. Bulsun o çaresini milyarları.
3D yazıcılarla falan üretilmiş şasisi. Enteresan bir araç. Arka tekerlekleri güç veren elektrik motorları varmış yani onlarla hareket ediyormuş araç.
Mi güzel hareket etsin bakalım.
Evet biz de yani değişik geldiği için bana haber alayım dedim. Yani kısacası bu hafta öyle çok şey göremedim. Böyle vurucu haberlerden bir tanesi onu alayım dedim yani. Şimdi izleyenler anlamışlardır.
İyi yapsın.
Abi. Hem de zenginler 30 milyon 30 bin euro falan deyince konuşulur bu.
Ses getirir yani. Ben o zaman bir haber vereyim. Geçen hafta konuştuğumuz Battlefield 5'in Battle Royale modunun geleceğine dair hani muhabbetler vardı. Video sızmıştı. 25 Mart'ta geliyor Firestorm modu. Bir Battle Royale modu bir video yayınladılar. 2,5 dakika uzunluğunda falan. Çok güzel olmuş video.
Çok güzel duruyor.
Ya çok güzelmiş.
Battlefield ekibi de o videolarla senin gaza getiriyor.
Evet ya şeyi anlatmış hani biz Battle Royale önlerine göre daha farklıyız biraz ben hissettim yani.
Abi bambaşka ya.
Çünkü araçlar çok aktif içeride. Yani çok uzun mesafeler olacak belli ki. Haritalar çok büyük olacak. Ve araçlarla baya baya yol kat etmen gerekecek. Hani koşa koşa bir yerden bir yere gitmekten ziyade.
Evet.
O Battlefield 5'in biraz daha böyle temkinsiz işte tekinsiz ortamları. Daha böyle sakin çatışmaların daha gerçekçi olması. Adam işte şey atıyor mesela. Uçak hava saldırısı istiyor bir yerden. Havadan bir anda ateş yayıyor.
Yani bir de binanın içindeki ekibe uçak saldırısı istiyor. Yani evet. Binayı yok ediyor. Full.
Binalar yıkılıyor falan. Ha, işte evet. Oradan tank atışı oluyor. Bina yıkılıyor falan. Hani çok daha gergin bir ortam olacak ama tabii şöyle bir şey var abi. Bu tarz Battle Royale oyunlarında olay biraz da şeyde bitiyor. Öldüğün zaman ikinci oyuna ne kadar çabuk başlayabileceğin
evet,
ve
konu.
Oyunun ne kadar çabuk hız kazandığı önemli. Çünkü şimdi her seferinde aynı gerginliği veremiyorsun adama. Yani her seferinde adam sıfırdan işte 30. dakikaya kadar şunu alayım, şunu yapayım, bilmem ne yapayım. Aynı şeyleri yapmaya başladığı zaman işte hep araba bulmam lazım falan. Biraz böyle daha hızlı akan oyunları tercih edebiliyor. Hani özellikle yakın zamanda işte çıkan Fortnite'da Apex'in belki de en önemli noktalarından
özellikle herkesin Apex'te şunu dediğini duydum. Abi ölüyoruz 3 saniye sonra başka eldeyim.
Yani işte başka elde olmak da önemli. Battlefield'da ölürsün mesela 3 saniye sonra başka böyle girebilirsin. Ama sıkıntı oyun ne kadar çabuk ivmeleniyor. Evet. Yani ne kadar çabuk sana zevk almıyor. Mesela PUBG'de benim en çok sıkıldığım nokta öldükten sonra hadi bakalım.
Oo, bayağı.
Hadi bakalım bir daha başta. Bir de o hani şey anlamıyorsun.
Seni 100 saniye lobide bekletiyor filan.
Yani evet bunlar hani biraz akması gereken şeyler. Battlefield umarım onları yapar. Güzel bir alternatif
bir
oyun çıkartır.
Bir de Battlefield daha takım oyunu gibi durdu. Yani sanki tek kişilik ona şey tek bir oyun değilmiş gibi yani.
Ona da vurgu yapıyorlar yani.
Zaten... Jeep'in arkasından top atan adamı gördükten sonra zaten.
Evet.
O da
evet,
fantastik olmuş ya video yani. Değişik olmuş gerçekten de.
Sniper Elite meraklılarında da Sniper Elite'in yeni oyununun geleceğini söyleyelim. Çalışıyorlarmış, duyurmuşlar. Eski oyunları remaster yapıyorlar bu arada. Sniper Elite mesela geliyor remastered olarak. Hem konsollara hem PC'ye. Switch'e de gelecek bu arada. O da güzel bir şey mesela. Sniper Elite 3 de Switch'e gelecekmiş Ultimate Edition olarak. Bir de Sniper Elite'in VR oyunu gelecekmiş. Adamlar yani ellerinde bir markası var herhalde. Her türlü ekmeğini yemek istiyorlar.
Vur gitsin.
Ama alternatif olan bir oyun değil. Mesela Sniper Ghost Warrior var. Buna benzer bir oyun abi FPS. Ama bunun gibi değil bence. Bence bu daha bir sniper oyunu.
Evet, evet, öyle
ben
gerçekten
seviyorum Sniper Elite serisini. Böyle süper bir oyun diyemem ama dördüncü oyun mesela kendine has bir gizlilik oyunu yapıyordu. Bu tarz sniper oyunları seviyorsanız bakın abiler. Ben mesela Sniper Elite 3'ü Switch'e bulursam denerim yani. Nostaljimizi yaparız.
Ya nasıl Switch'te bildiğin eski oyunların oynadığı alet oldu. Ve eski oyunları da yeni oyun fiyatından sattıkları.
Zaten işte o yüzden bulursam diyorum. Alırsam demiyorum. Yani firmalara yazacağım. Gelirse okey, gelmezse yani, tamam.
Xbox One enteresan bir özellik kazanma yolunda. Evet. PC'yi stream ederek istediğin bir noktada Xbox One üstünde oynamanı sağlıyor. Mesela içerideki PC'niz var. Oturma odasındaki televizyona yansıtıyorsun. Ve oyunlarını orada oynayabiliyorsun. Evet. Xbox Gamepad'i kontrolcü fareyi falan kontrol ediyor. Güzel bir özellik olmuş. Ben beğendim. Yani sonuçta böyle bir güç var elimde. Niye PC ekranını içerideki oturma odasına taşımak için kullanmayayım bunu?
Bir de ben ona bir ek yapayım. xCloud diye bir teknolojisinde duyurdu Xbox.
Evet.
Mobil üzerinden stream ederek oyun oynamak. Bu sene de çıkaracaklarmış bu arada. Hani artık beta mı çıkarırlar, public olur mu bilmiyorum ama bayağı bir telefona gamepad'i takıyorsun. Bir aparat vasıtasıyla Forza oynuyorsun mesela.
Çok güzel bir şey abi.
Ve akıyor. Bence çok güzel bir şey. Yani bu zaten hep konuştuğumuz bir şey. Ben özellikle aslında Google'dan da bununla ilgili bir atak var. Haftaya Google onu duyuracak. Hatta onun için de Ubisoft'ta elektronik arts çalışmış Jade Raymond diye çok önemli bir ablamız var sektörde. Çok önemli bir isim. Onu aldılar işe. Oyun sektörünün devlerini alıyorlar. Yani AAA'larda çalışmış isimleri alıyorlar.
Google şey diyor, oyun sektörünün geleceğini göstereceğiz size.
Ve şey, hani Ubisoft'un gösterecekleri sunumda Ubisoft'un da olduğu söyleniyor. Yani Ubisoft'ta çünkü şeyde çalışmışlardı hatırlarsan.
Evet, Assassin's Creed Odyssey'i vardı.
Stream ettirmişlerdi. Yani adamlar öyle bir şey gösterecek ki oyun dünyasında kartlar yeniden dağıtılacak mı yoksa ha güzel bir şey olabilir ileride mi diyeceğiz onu bilmiyorum.
Abi Google'ınkinin güzelliği şu Chrome üstünden. Yani web browser açıyorsun.
O kadar evet.
Oynuyorsun bu kadar. Ama yani uygulama indir bilmem ne login ol falan hiçbir şey uğraşmıyorsun.
Login de oluyor canım.
Ama tamam zaten loginsin ki Chrome'da.
Ha tabii kendi Chrome'da şey yapıyorsun. Yani. Ama şeyi merak ediyorum mesela orada da. Kendi gamepad'leri yaptıkları falan filan gibi iddialar da var. Acaba yani ufak bir cihaz çıkarırlar mı onu merak ettim ben de.
Abi çıkartmamaları için bir neden yok. Chromebook'lar var. Chromebook'ta çalışan bir gamepad düşün. Dandik tabletini ya da bilgisayarını koy dizüstü bilgisayarın içinde GPU yok bilmem ne yok oyun oynatacak. En baba oyunu oyna.
Şimdi mesela
bir de Full HD 60 FPS diyorlar.
Sana o zaman teknik bir soru soracağım abi. Şimdi browser'ın akması için arka arkaya benim 35 sekme açmam. Yani için mesela RAM mi kuvvetli olması
RAM,
lazım?
Tamamen RAM üstüne. Olay?
Tabii. Olay RAM.
Ya tabii işlemcinin de ufak bir şeyi var ama artık işlemciler çok yetenekli hale geldiler. Yani mesela 2 sene önceki bir Ultrabook işlemcisinde 4. browser'da 5. browser'da takıldığını görebiliyordun ama artık kalmadı. Onları aştılar yani.
Peki
SSD'ler de hızlandı.
Mesela browser'dan oyun oynarken ben RAM'ime yüklenmek bir video seyretme yüklenmesi gibi mi olacak?
Video seyretme yüklenmesi
gibi
olacak.
Değil mi? Stream ediyorum çünkü. Evet, Twitch yayını izliyorken ne kadar yükleniyorsa RAM'ime o kadar yüklenmiş.
Bir tık daha var. Neden? Veri de gönderiyorsun ya.
Ha, anladım. Orada
bir tık şey o var. Yoksa onun haricinde herhangi bir DirectX gibi gidip GPU yüklenme. Şu var. Videoyu GPU'dan hızlandıracak. Çünkü o aslında bir video gösteriyor sana o sırada.
Tabii.
Gerçek anlamda bir MP4 formatlı YouTube videosu izliyormuşsun gibi. Ama öyle. Tek bir farkı var. Lag sıfıra yakın. Yani.
Gönderiyorsun. Sen de veri gönderiyorsun.
Tabii. Bir esnada. De gamepad input verisi gönderiyorsun sen de sürekli. Bir de sana gelen görüntü buffersız. Hani evet. Ben bufferlansın sonra bakayım deme şansın yok. O an ne geldiyse onu görmek
zaten
zorundasın.
Zaten o yüzden en büyük kritik olay internet.
Ya şimdi dünyanın geri kalanı heyecanlanır. Neden? Google'ın her ülkede bir buffer sunucusu var abi. Ön tampon bellek sunucuları var. Data center'ları var. Bizim ülkede bir tane bile bırak yani data center'ı buffer sunucusu yok adamda.
Google gel artık. Vergini de delikanlı gibi ver. Şurada gel. Da artık yap yani hizmetini.
Yani abi data center'ını kur bari de yani ben de bu servis çıktığında heyecanlanayım.
Çünkü neden biliyor musun? Belki oyun oynayan insanlara çok heyecan verici gelmeyebilir ama mesela biz 400 liraya 500 liraya oyun alıyoruz ya şu anda. Abi Resident Evil 2 Remake 400 lira. Devil May Cry 5 400 lira Steam'de.
Ver yılda Steam'de. Bir kere para.
Ha yani aksın. Ve bunların düşeceğine inanan bir gürümüz varsa oyuncu arkadaşlarımız olarak yani ben zannetmiyorum düşeceğini.
Ama bak şu da olabilir. Şimdi biz servisin daha detaylarını bilmiyoruz. Belki Ubisoft şey diyecek. Oyunu sen al. İstediğin cihazda oyna.
Belki de ama net olarak şuna eminim ki bu sene belki bunu diyecek ama seneye gene belki bunu diyecek ama bir sene abi elbet servise geçecekler.
Değil mi? Evet.
Yani Netflix rakipleri gibi. Geçerken buna Xbox, Electronic Arts'a geçerken Ubisoft'un ya bana hala 500 lira vereceksin yoksa olmaz yani 60 dolar diyelim ya da diyeceği bir ortam olacağını zannetmiyorum.
Ya
ama
ben şeye de okeyim.
Şunu da söyleyeyim.
Yani ben parayı vereyim bir kere 300 Division 2'yi. Aynı Division 2 yolda giderken cep telefonundan tabletinden de oynayayım. Ben eyvallah ben okeyim yani ona sıkıntı yok.
Tabii servis olayının girmesinde şöyle bir sıkıntısı var bir de. God of War gibi oyunlar gelecek mi mesela servis girdikten sonra? Tek seferde biten oyunlar gelecek mi?
Ha, yani.
Çünkü her ay para verdiğim platformda abi istersin ki oyun hiç bitmesin yani. Yapımcı da onu ister. Neyse göreceğiz bakalım. Ya,
ya oyun sektörü değişim geçirecek. Onu hep beraber göreceğiz.
Evet, bu 5-10 sırada, yılda oturur.
Evet Windows 10 ile ilgili benim de son haberim var. Windows 10'da
Insider güncellemesinde artık şey eklediler. Duyurulmuştu zaten bu geleceği de, artık Insider'lar test etmeye başladı. Yakında biz de kullanacağız. Herhangi bir Android uygulamasını, telefonun ekranını direkt Windows'a yansıtıyorsun. Oradan kullanabiliyorsun. Görüntüleyebiliyorsun. Direkt. Tabii touch şeylerini fareyle gönderebiliyorsun, inputlarını. Hani bu ne anlama geliyor? Ya çok bir anlama gelmiyor aslında ama yani en azından oradan tıkla, yazı yaz filan klavyenden. Bazı zaten uygulamaları daha hızlı kullanabilirsin.
Aracı programlar vardı bunun için.
Vardı. Bu sefer Windows'a direkt bu özelliği getiriyorlar. Hani bir ekran olarak onu oraya yansıtıp kullanma
aracı tarzında programı çıkartmak daha iyi. Mesela bende şunun için rahatlık oluyor. Bazen mesela Android'den, gerçi bu aralar değil de eskiden mesela Android'den oyun kaydı almam gerekiyordu. Böyle bir zorlanıyordum nasıl kayıt artık alacağım.
Ekran kayıtları çok şey oldu. Tabii gelişti
artık çok
yani.
Pratik oldu da şimdi evet. O zaman mesela olsaydı Windows'a aktarmak kadar basit. Windows'a aktarırdım oradan.
Biter giderdi yani. 10 numara 5 yıldız işi olurdu.
Aracı programla uğraşmazdım hiç yani.
Evet, bir ikisi birinden sonuna geldik. Umarım keyifli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.